Spor Time. Spor Time.
Zaferin Büyük Rekabeti. Steve Owd, Sebastian Coe. ...1980'lerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri de Soğuk Savaş'tı. Bizler yaş itibariyle bu konuya vakıf değildik, ancak ne zamanki gazeteler 1980 Olimpiyat Oyunlarına 33 farklı ülke katılmama kararı aldı haberleriyle doldu, İşte o zaman dünyada olan biten bazı şeyleri anlamaya başladık. Neyse ki aynı günlerde belki de Soğuk Savaş ifadesinden çok daha popüler iki büyük atleti tanıma şansı bulduk. Steve Owd ve Sebastian Coe. İkisi de aynı ülkeden, İngiltere'den geliyordu. Oyunlar esnasında ikisinin de orta mesafe koşularında rakipsiz olduğunu öğrendik. Hatta Moskova onların birbirleriyle olan rekabetinin doruk noktası olacakmış da bizim haberimiz bile yokmuş. Sonra 800 ve 1500 metre finallerinde ikili arasında geçen öyle bir rekabete tanık olduk ki inanın onlar hakkında duyduklarımız izlediklerimizin çok gerisinde kaldı. Dünya nihayet soğuk savaş ortamından sıcacık bir spor rekabetine geçmenin tadını çıkardı. 800 metreyi Steve Owd, 1500 metreyi Sebastian Coe kazandı. Dikkat çeken başka bir ayrıntı da ikilinin birbirinden çok farklı karakterleriydi. Güler yüzlü ama sanki biraz da içine kapalı Steve Owd, kendinden emin ve iddialı mı iddialı Sebastian Coe. Onları Moskova Olimpiyatları sonrasında da izlemeye devam ettik. İkisi de büyük yetenekti. Öyle ki hiçbir zaman biri diğerinden daha iyi diyemedi dünya. Çünkü ikili arasında olup biten sadece zaferin kararsız ışığının aralarında gidip gelmesinden ibaretti. Yıllar önce Sebastian Coe 1990 ve hemen ardından 1991'de de Steve Owd atletizm kariyerlerini noktaladılar. Şimdilerde daha iyi anlıyoruz ki onlar sadece yarışmamıştı. Tartışmalı bir olimpiyatı bile izlenir hale getirmişlerdi. Ve en önemlisi, kısa süreliğine de olsa Soğuk Savaş'ın konuşulduğu 1980 Moskova Olimpiyatlarındaki tatsız gündemi atletizmin ateşiyle ısıtmayı başarmışlardı. Efendim merhaba, Spor Daima'dan selamlıyoruz sizleri canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den. Programın başında canlı yayında canlı canlı sizlere okuduğum metni Özkan Pekesen kaleme aldı yine. Biz bugün bu metinden de yola çıkarak Steve Owd'ı, Sebastian Coe'yu, 1980'lerdeki o gergin ortamı, 80 Olimpiyat Oyunlarını Moskova'yı ve bugüne atletizmin ne şekilde geldiğini konuşacağız iki konuğumuzla. Özkan müzik arasında hemen stüdyomuzda oldu. Hoş geldin Özkan.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Bir diğer konuğumuz da sevgili Ahmet hocamız, Ahmet Talimciler hocamız, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Ahmet Talimciler de telefon hattında. Ahmet hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Sağ ol. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz program ekibini de bu programların sizlere ulaşmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu da
tam karşımda rejide. Recep Özlem sesimizi dünyanın dört bir yanına ve ülkemize aktarıyor. Mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem olarak sesleniyorum. Hocam bu hafta senden başlayalım. Hem Özkan da biraz soluklansın. Geçen hafta söz dönüp dolaşırken bir yerde Steve Ovett ve Sebastian Coe'ya da gelmişti seninle sohbetimizde biliyorsun. Küçücük parantez açmıştık. Sonra ben Özkan'dan rica ettim. Ya Özkan bu hafta da böyle bir metin yaz. Sebastian Coe'yu, Steve Ovett'ı konuşalım. Ahmet hocamın, benim, senin yani biz akran 3 sac ayağının konuşacak çok şeyi vardır bu iki isim hakkında diye düşündüm. Bilmiyorum doğru mu düşünmüşüm?
Doğru, çünkü söz konusu olan bu iki isim arasındaki rekabet aslında atletizm tarihine damgasını vurmuş bir rekabetten bahsediyoruz. Hı hı. Önce oradan başlayayım. Ardından Moskova Olimpiyatları dedik. Ardından Los Angeles Olimpiyatları gelecek. Yani 80 ve 84. Bu ikisi aslında birbirini tamamlıyor. Çünkü Soğuk Savaş dediğimiz o dönem şimdiki özellikle genç kuşağın hiçbir şekilde uzaktan yakından tanımadığı, umarım da hiç tanımazlar. O çok garip bir dönemdi ve o dönem içerisinde spor da ne yazık ki siyasetin bir uç noktası olarak kullanılıyordu ve bu şekilde Moskova Olimpiyatları'na işte Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali sonrasında bu durumu protesto etmek için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 33 tane ülke boykot ederek gitmeme kararı aldı. Ama ilginç bir şekilde bu olimpiyata giden iki tane önemli ülke var. Bir tanesi Çin, öbürü de Birleşik Krallık, İngiltere.
United Kingdom.
Oraya gittiler.
Evet.
Ve 84'te de Los Angeles'ta da yine o boykot kararı var. Bu sefer de Doğu Blok ülkeleri gitmiyor. Ama yine giden bazı ülkeler var Çin gibi. Yani bu ilginç bir durum. Ama burada asıl önemli olan Özkan Bey'in de metinde ön plana çıkartmış olduğu gibi dünyanın o dönemdeki orta sınıf diyebileceğimiz o koşucuların içerisindeki bu iki atlet arasındaki rekabet. Yani söz konusu Sovyetler Birliği'nin yapıp ettiklerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin boykotunu, her şeyi bir tarafa atan bu ikisi arasındaki rekabet. Hem 800 metre hem 1500 metre.
Hocam şöyle bir komplo teorisi üretebilir miyiz? Yani İşte o boykot eden ülkeler olmasaydı bu iki isim bu kadar parlamazdı diyebilir miyiz? Yoksa hayır, onlar da olsaydı bu iki isim gene öne çıkar mıydı deriz? Ben hemen cevabımı vereyim. Bence 100 ülke daha katılsaydı bu iki isim yine koçbaşı olarak önde olurlardı diye düşünüyorum.
Ya ben size bu konuda kesinlikle katılıyorum. Yani kim katılırsa katılsın bu ikisi arasındaki rekabet bence yine damgasını vururdu. Ki bugün hala geriye dönüp bakıldığında bu kadar çok ses getiriyorsa, yani katılanlar katılmayanlar değil, bu ikisinin arasındaki rekabet üzerinden bakmak lazım. Ben buraya gelmeden, yani buraya programa gelmeden evvel bugün tekrar o 800 yarışını tekrar seyrettim. Yani işte internet ortamı üzerinden tekrar seyrettim ve hakikaten ilginç olan husus şurası. Yani aslında 800'de Sebastian Coe'nun birinci gelmesi bekleniyor. Yani asıl 800'de Sebastian Coe'nun, 1500'de Steve Ovett'in birinci gelmesi bekleniyor. Ama tersi oluyor. Ve
İkisinde de tam tersi oluyor değil mi hocam?
Evet, ikisinde de tersi oluyor ve çok ilginç bir rekabeti orada görüyoruz biz. Ve gerçekten de Özkan Bey'in de söylediği ve sizin de orada vurguladığınız kısım çok doğru. Yani iki farklı karakter var aslında. Yani birbirinden iki farklı şekillerde büyüyen ve birbirlerine zıt olan iki farklı karakter var ve bu iki farklı karakterin şöyle bir baktığım zaman da hakikaten birbirleriyle olan ilişkileri de çok enteresan. Yani öyle birbirlerini çok seven aynı ülke adına yarışıyor olabilirler ama mesela 800 yarışı sonrasında verilen poza da baktığınız zaman, yani o kürsüdeki poza da baktığınız zaman Ovett gayet mutlu ama Kovac de mutlu değil o pozda. Dikkat edin, yani o pozda.
Tabii, çok doğru.
Baksınlar
doğru.
Şöyle bir Ovett gayet mutlu, sarılmış. Yani ki yarışmacıya da, yani hem ikinci hem üçüncüye sarılmış. Ama Sebastian Coe bayağı öfkeli aslında o pozda. Yani ikinci olduğuna sevinen bir atlet imajı yok orada. Tam tersine neden birinci olmadım kafasında büyüten bir atlet imajı var. O net bir şekilde seziliyor.
Sevgili hocam, Özkan çok güzel tariflemiş değil mi? Güler yüzlü ama sanki biraz da içine kapalı Steve Ovett. Kendinden emin ve iddialı Sebastian Coe. Bir geçen programda da yeri geldiğinde böyle bir cümleyle sanki vurgulamıştım. Ben o çocuk kalbimle Steve Owlt'çıydım. Yani Sebastian Coe'yu fazla mağrur bulurdum. Fazla ukala bulurdum. Sen Sebastian Coe'yu daha yakın buluyorum demiştin diye hatırlıyorum geçen.
Evet, doğru. Ben Sebastian Coe'yu daha yakın buluyorum.
Bakalım Özkan ne diyecek? O da dahil olsun. Sen bir soluklan hocam, olur mu?
Tamam hadi bakalım.
Şimdiki elbette bunun bir temeli var. Yani ikisi farklı sınıflardan geliyorlar. Mesela Steve Owlt bir tüccarın oğlu ama böyle çok özgürlükçü tavırları olan, işte dönemin genç,
daha halk tipi diyebileceğimiz bir isim.
Dönemin gençlerine çok uygun. Ama diğeri bir mühendisin oğlu ve bir babanın, çok kuralcı bir babanın bir evladı. Dolayısıyla her şey muntazam yapılmalı. Belki de hani şey var, hayatı biraz siyah beyaz gören bir tip.
Sebastian Coe muhtemelen akşam yemeklerinde takıp...
Burada araya şöyle girebilir miyim Murat Bey?
Lütfen hocam.
Mavi yakalı, Steve Owlt mavi yakalı.
Harika.
Yani İngiliz işçi sınıfından geliyor. Öbürü ise orta sınıftan geliyor ve Sebastian Coe'ya bakarsanız tarih ve ekonomi okuyor.
Tam bir sosyolojik tabir yaptın hocam. Ben de şu espriyi yapacaktım. Sebastian Coe muhtemelen akşam yemeklerini takım elbiseyle ceviz masada yiyordur.
O yüzden de farklı karakterler yani, o çok net hissediliyor zaten.
Şimdi bu spor kariyerlerinde hocamın...
Fakat hocam bu arada demek ki sende de biraz elitistlik var ki Sebastian Coe'yu yakın görüyorsun kendine.
Yok hayır canım, o dönemde öyle hissediyordum.
Latife yapıyorum tabii canım, tabii. Elbette. Hani programı biraz daha dinlenilir kılalım, neşeli kılalım diye böyle bir espri yaptım. Özkan'cığım devam.
Şimdi dediğim gibi sınıf, farklı sınıflardan gelip farklı anlayışlarla, felsefelerle büyüdükleri için bu yaptıkları spora da yansıyor. Hı-hı. Fakat dönemin öyle bir İngiliz basını var ki tam da bunu çok güzel kurgulamayı ve yayınlarında göstermeyi de başarıyor. Hı-hı. Mesela hocam biraz önce söylediği gibi 800 metre finali Steve Owlt kazandığı zaman ikinci durumda olan Coe'nin durumu öyle bir İngiliz basında yansıyor ki yani
dünyası karardı.
Yani adamın sinirlenmeyeceği varsa da sinirleniyor. Tabii. Çünkü biliyorsunuz o onların bulvar basının meseleleri köpürtmekte ve işte yani
bu işlerin de piridir yani İngiliz bulvar basını. Evet.
Bir başka durum da şudur. Mesela Steve Owlt çok ilginç bir cümle söylüyor. Diyor ki diğer spor dallarının da çok da başarılı olduğumuzu söyleyemem diyor. Bakın böyle biri olmasına rağmen. Çünkü o İngiltere milli takımından o beklenen o başarılar falan da yok. Atletizm tarihine baktığımız zaman İngiltere'nin çok ciddi anlamda bu şeylerde de bir yeri yok.
Ne güzel.
Öyle bir noktaya geliniyor ki en iyi iki kişi Britanya adasından ve çok ilginçtir, daha da ilginci, üçüncü kişi de Britanya adasından çıkacak bir rakip geliyor gerilerinden, ismi Steve Cram. Çok uzun boylu, hiç o kendisinden beklenmeyen bir performans var. Bu şeye rekabete iyice sanki alevlendiriyor. Yani ikisi arasındaki şey arkadan gelen genç bir şeyin sanki de daha da itici oluyor. Ama tabii
basının da arayıp da bulamadığı bir
elbette ortam. Dolayısıyla unutulması son derece zor. Çünkü Britanya aynı noktalarda başka turnuvalarda bu derece yüksek yani şey isimleri üretmekte zorlanıyor. O yüzden de aklınıza ne gelirse işte yine İngilizlerin o şeyleri vardır ya, hareketler işte Lord, işte Sir vesaire. Hı-hı. Hepsi ünvanları var zaten. İngiltere'de birer spor ikonları, işte BBC'nin işte onur ödüllerine sahipler vesaire vesaire. Dolayısıyla halen anılan isimler ki Coe halen şeyini devam ettiriyor. O baskın karakterini devam ettiriyor. Dünya Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı falan. Yani hiç durmadan işin içinde, belki Owlt biraz daha o naif tavrıyla tamam bir kariyer oldu ve kenardı.
Yaptık biz ama sıramızı saldık.
Ama Coe hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Halen bu işlerin içerisinde.
Hocam bu farklılık da mı gene sınıfsal bir tavırdır sence?
Tabii sınıfsal bir tavır. Çünkü baktığınız zaman Coe aslında işte aldığı eğitimi de söyledim az önce. Evet. Tarih ve ekonomi okuyor. Ardından politikayla doğrudan ilgileniyor ve 2012 yılında Londra'da düzenlenen olimpiyatların İngiltere'ye kazanılması için çok çaba sarf ediyor. Yani o olimpiyatların oraya gelmesini sağlayan kişilerin bir tarafında Tony Blair var siyasi ayağında, ama sportif ayağında da Sebastian Coe.
Yani o harcadığı çabaların sonucunu, semeresini de alıyor diyorsun.
Tabii ki alıyor ve çok ilginç bir şekilde böylesi büyük bir organizasyonun kazandırılması noktasında farklı sınıfsal tercihlere, yani farklı siyasal partilere mensup olmalarına rağmen bir arada çalışıyorlar. Bu da önemli bir, aslında önemli bir ipucu vermeli bize. Yani hepimize bunu göstermeli. Yani sonuç itibariyle ülkeye böyle bir şey kazandırılması için yola çıktığınızda siyasi tercihleriniz farklı olabilir ama sonuç itibariyle amacınız aynı.
Tabii.
Bunu sağlıyor Sebastian Coe. Ama özellikle sizin söylediğiniz kısma tekrar dönecek olursak, tabii ki sınıfsal bir yapıyla çok yakından bağlantılı bu. Yani Coe'nun özellikle medyayla olan ilişkisi, Özkan Bey'in metninin başında da oraya vurgu var. Hı-hı. Yani Sebastian Coe bir taraftan çok başarılı bir atlet ama öbür taraftan da medyayla olan ilişkisini de en başından itibaren çok başarılı şekilde götüren bir atlet.
Hı-hı.
Yani bütün bunları beraberinde götürüyor. Çok disiplinli, çok kuralcı, bütün bunları sürdürüyor. Ve zaten kaybettiğinde dünyası başına yıkılıyor. Yani baktığınızda 800 metre yarışını kesin kazanacak gözüyle bakarken kaybettiğinde dünya başına yıkılıyor ve 1500'de çok farklı bir şeyi gerçekleştiriyor. Üzerine 1984 olimpiyatlarında da 1500'ü kazanıyor. Yani ard arda gelen iki olimpiyat oyunlarında üst üste bu başarıyı tekrarlayan bildiğim kadarıyla şu ana kadar tek atlet.
Ki sen şunu vurguladın, aslında uzmanlığı sen de Özkan da vurguladı. 800 metrede daha flash bir isim, değil mi?
Kesinlikle 800 metrede daha flash bir isim. Ama yine geçen hafta konuştuğumuz noktaya geri dönüyoruz. Yani rakibin olması, rakiple evet. olan diyalog bizi rekabet. Başka bir tarafa götürüyor bakın.
Evet.
Yani sporu güzelleştiren kısmı orada rekabetin olması.
Çok doğru.
Yani burada Sebastian Coe'nun karşısında muhtemelen Steve Ovett olmasaydı muhtemelen bunlar ortaya çıkmayacak.
Çok doğru.
Ve biz spor sever olarak böylesi bir rekabetten mahrum kalmış olacaktık. 1980'li yıllara damga vuran gerçekten bu iki atlet arasındaki rekabettir. Yani şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. 1980'lerde dünyada hakikaten çok fazla şey var. Geçen hafta Muhammed Ali'yi konuştuk.
Tabii.
O hala devam ediyor bazı alanlarda. Ama özellikle 80'lerde biz biliyorsunuz Michael Jordan'dan bahsediyoruz. İşte Jordan başka bir alanda
basketbolda tabii.
Bambaşka şeyler var ama atletizm alanındaki bu rekabet resmen bütün o yapıyı domine ediyor ve çok net bir şekilde bizim önümüze çıkıyor. Gerçekten eğer bugün ki sportif ortam olsaydı, yani profesyonel bir medya ortamı o gün olmuş olsaydı bambaşka şekilde bu iki atlet bizim önümüze çıkardı.
Hocam tam inanır mısın 60 saniye önce bu soruyu sorsam ne dersin diye düşündüm ben. Artık hani böyle bir telepati üzerinden de röportaj yapar oluyoruz herhalde bir arada olunca. Hani bu sosyal medya ortamında iki atletin pozisyonu ne olurdu? Hangisi daha öne çıkardı? Hangisine toplum sahip çıkardı? Aynı durum mu olurdu? Değişir miydi diye soracaktım. Cevabını alayım sonra Özkan'la devam edelim.
Yani baktığınız zaman muhtemelen özellikle bu sosyal medya ortamında daha fazla kullananlar, kendi ülkemiz açısından konuştuğumuzda işte Twitter ve benzeri alanları daha çok belli bir sınıfsal yapının üzerindeki daha fazla kullandığı için Coe muhtemelen daha fazla tercih edilecekti. Ama genele baktığınız zaman bence Ovett daha fazla tercih edilecekti.
Yani o sıradan insanın sempatisini Ovett'in daha çok kazanma ihtimali de var
evet.
değil mi sosyal medyada? Özkan'cığım evet. sen söz almak istedin.
Şimdi şöyle söyleyeyim, ikisi arasındaki rekabetle ilgili kendi demeçleri de var.
Hmm.
Mesela Steve Ovett şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki ikimiz arasındaki rekabet tıpkı bir şey gibiydi, yani duello gibiydi.
Hmm.
Bir duellode karşı taraf yani ölüyor ama bizde ölen biri olmuyor da neredeyse o derece bir enteresan bir durum vardı. Bu birbirimizin başarısını
yani destekledi. Cepheden rekabet yani, diyor. Duello çünkü karşılıklı yüz yüze.
Elbette bunlar da yan yana işte bir şekilde benzetiyor ve birimiz kaybettiğimiz zaman gerçek anlamda diyor o yani neredeyse bütün her şeyden vazgeçmiş bir yokluk içerisinde düşüyorduk, ölüyorduk gibi bir açıklamış kendisi.
Bunu Steve Ovett diyor.
Elbette. Devamında da şunu söyleyeyim. Mesela İngilizler şuna bayılırlar. Bu atletlerin ne kadar önemli isimler olduğunu söylemek adına söylüyorum. Şimdi bir 66'da bir kupa kazandılar. Ha bile onu anlatmak istemiyorum ama bir de bakın uluslararası...
Hangi alanda onu bir yer
futbol,
dinleyen
elbette,
futbolda.
Futbol, ha. Dünya Kupası'nı aldıkları
için. Olsun, hani her dinleyicimiz.
Elbette haklısınız. Bir ikinci olay da iki atletinin dünyaya damga vurması. Öyle
Tabii.
değil mi? Yani bunları sürekli olarak öne getiriyorlar. Bir hikayelerini yapıyorlar. Hatta son dönemde bu iki atletin rekabetlerini içeren bir film de çevrilmesi gündeme geliyor. Kitaplar yazılıyor
ki
vesaire.
Ki yakışır da yani. Güzel de olur.
Elbette. En çok da bu iki şeye vurgu yapmalarına rağmen futboldan veyahut da spordan bir şekilde gerçekten anlayan isimler İngilizler bunu ne kadar çok köpürtürse yaparlarsa yapsınlar bu hikayenin gerçekten bir şeyi olduğunu hani çok büyük bir kıymet harbiyesi olduğunu, dünya atletizm tarihi düşünüldüğü zaman gerçekten farklı isimler olduğunu hakkını veriyorlar. Ve yarış anında mesela son bir şey söyleyeyim.
Tabii tabii.
Kuon'un çok önemli bir özelliği var. Hani artık biri ilk en öndeki atlet bir şekilde alır götürür yarışta ve bir şekilde onu kazandığını zannedersiniz ya, ama arkadan bir anda birisi bir gelir. İnanılmaz kısa bir mesafeyi korkunç bir eforla bitirir. Kuon'un özelliği bu.
Hmm.
Gerçekten hep böyle bekliyor. Çünkü şeyde 1500 metre de şeydir yani. 3,5 tur gibi bir şeye tekabül ediyor. Ve bir strateji gerektirir.
Ne güzel.
Bambaşka şeyler, atletler bambaşka stratejiler geliştiriyor. Ama Kuon'da hep aynısını görüyoruz. Çok kısa kala, yani şey bitime çok kısa bir alan kala neredeyse. Orada ona teşebbüs etmiş olması, imkansız gibi görünmesine rağmen demek ki gücünü oraya saklıyor.
Hmm.
Ve gerçekten işte izlediğimiz zaman, hocam da izlemiş, arkadan öyle bir kopuk geliyor ki en önde olan artık %100 kazandığım duygusundayken yenilgi, nasıl bir yenilgi tattığını yüz ifadesinden anlıyorsunuz. Umut öyle değil. Ama konunun işte yine genel yaşamına yansıyan o hırs, yine oradaki o bitirici
ince ince bir strateji hayata geçiren.
Yine hocamın dediği gibi devamında Los Angeles'a gelip aynı şeyi tekrar yapmış olması işe ne kadar çok kendini verdiğiyle de ilgili.
Hocam Özkan çok güzel tarifledi değil mi?
Net bir şekilde bizim önümüze koydu aslında Özkan Bey.
Bütün ya, izlemeyenler de izlemiş gibi oldu.
Evet. Çok net bir şekilde önümüze koydu. Ben buraya bir şey ilave edeyim.
Lütfen.
Özellikle okuduklarımda tabii biz olayın sadece şu tarafını görüyoruz izleyenler olarak.
Hı hı.
O kişiler bunu yazdığında ya da yaşananları anlattığında daha net ortaya çıkıyor. Yani biz dışarıdan baktığımızda tıpkı bir futbol maçına baktığımız ya da bir basketbol maçına baktığımız gibi orada olanları sonucu görüyoruz.
Hı hı.
Ama o sonuca giden yol içerisinde olup bitenlerle ilgili olarak çoğu kez bilgi sahibi değiliz. Yani mesela Özkan Bey doğrudan doğruya o sahanın içerisinde yer aldığı için sahanın içinde olanların çok farklı şekilde gerçekleşmiş olabildiğini biliyor. Şimdi burada da mesela Ovut ve Kov arasındaki rekabette de o 1980 Moskova Olimpiyatlarında da özellikle 800 metre içerisinde demokratik Alman sporcular var. Diğerleri arasındaki mücadeleler birbirlerini İktirmeleri, kaktırmaları var. Yani o mücadele esnasında aslında alttan alta gerçekleşen acayip bir rekabet de var.
Ya çok
yani
doğru.
Biz sadece olan finali görüyoruz. Yani orada yaşananların çoğu kez son anına odaklanıyoruz. Yani kim birinci geldi? Umut birinci geldi. Kore ikinci geldi.
Tabii.
İşte, koptu geldi. Arkadan geldi. Geçti ve ikinci oldu. Ama arada bir de orada yaşananlar var ki o yaşananlar aslında çok daha belirleyici.
Çok
ve
doğru.
Hakikaten de burada müthiş bir mücadele var. Yani sonradan okuduğunuz zaman özellikle demokratik Alman sporcuların birbirleriyle olan rekabeti içerisinde birinin diğerini engellemeye çalışması, arkadan biraz iktirmeleri, kaktırmaları,
ki
vurmaları.
Zaman yani, zaman hani vurgularız sakallı bıyıklı Doğu Alman kadın sporcuların da sahnelerde olduğu yıllar onlar biraz da değil
tam,
mi hocam?
Tam da o dönem. O yüzden Pink yani biz orada bir sporsever olarak aslında sadece sonuca odaklanıyoruz. Yani yarışın kendisi ama bir de yarışın içerisinde olanlar var.
Doğru.
Ve o hikayeler de aslında biraz oralarda. Yani bunlar film boyutuyla ya da başka işte bu tip derinlemesine mülakatlarla ortaya çıktığında daha fazla şey öğreniyoruz.
Aslında hocam biz de spor daima da bu görünmeyen yerleri hep öne çıkarmaya çalışıyoruz hep beraber
aslında,
değil mi?
Bence bu programın bence en keyifli kısmı da orası.
Çok çok katılıyorum
yani,
sana. Sağ ol.
En çok ses getiren yanı da bence burası olduğu
evet.
kanaatindeyim.
Çünkü, hocam sana teknik bir soru sorayım çünkü gözüm de sürede. Çocukken ben böyle garip soruları hep kendime sorardım. Bazen etrafıma da sorardım. Bazen boş boş bakarlardı. Rahmetli babam tane tane aklı erdikçe anlatırdı ama bazen o bile derdi ki oğlum bunlar çok garip sorular derdi. Böyle bir garip sorular kontenjanından sana bir soru yönelteyim. Hani atletlerin kulvarları var işte 1 numara, 2 evet. numara. 3 numarayla koşmakla 8 numara koşmak arasında sence bir fark var mı? Çünkü hani kavislenir, genişler, daralır. Özkan kafasıyla hayır yok diyor. Ona da soracağım. Ama duygusal olarak sanki bence var gibi.
Ama şunu unutmayalım. Şimdi biliyorsunuz ki belli bir süre sonra zaten şey değişiyor. Yani orada aslında herkes belli bir yapı içerisinde eşit şartlarda koşuyor. O görünüş bizi aldatmasın.
Hı hı.
Yani biliyorsunuz ki belli bir süre sonra yani belli bir tura geldi.
Ama çok kısa mesafelerde bu değişmiyor diye biliyorum ben hani 100
yani
metrede.
Değişmiyor ama orada da sonuç itibariyle yani bunu şey olarak düşünün.
Hocam mesafe aynıdır. O hep aynıdır da Ben tamamen bağımsız olarak, yani duygusal olarak, sen koşucu olsan benim için 1'de, 5'de, 8'de koşmak fark etmez mi dersin? Gönlüm işte ikinci kulvarda mı koşmak ister dersin? Onu soruyorum ben sana.
Ya benim adımda fark etmez. Ben onu düşünürüm yani.
Bakalım Özkan ne diyecek hocam? Kafa sallıyordu, bir fark yok
şimdi
diye.
Şimdi genel algı şudur. En üst kulvarda koşarsanız sanki daha çabuk bitireceğim. Halbuki hiç böyle bir şey yoktur. O tamamen bir illüzyon. Eğer siz olaya bir takım anlamlar yüklerseniz, hayatta olduğu gibi farklı meselelere farklı anlamlar yüklersek eğer, yani gerçekten gerçekle bağımız kopabilir. Dolayısıyla sporu hiç affetmez.
Yani gerçekle bağı kopmayan sorular sor mu diyorsun?
Yok estağfurullah, şeyi söylüyorum. Hani hocamın da belirttiği gibi, senin de bildiğin gibi, yani şey, mesafe aynı ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Bu soru bence oradan kaynaklı. Hakikaten bakıldığı zaman bu bir illüzyon. Ben ona takılıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya şu içerideki daha çabuk mu dönüyordur nedir gibi, böyle bir şey oluyor. Ama böyle bir şey yok tabii ki.
Ben mesela Ahmet hocam yazılı basında muhabir olsaydım, ki hep sesli ve görüntülü basında ömrümüz geçti. Zaten neredeyse 25 yılı TRT'de olmak üzere. Böyle sorular sorardım bir atlete. Yani senin için birinci kulvarda koşmakla 8 arasında bir fark var mı diye sorardım. Mutlaka onlardan farklı yanıtlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
Yani mutlaka vardır. Mesela benim de aklıma gelen şeylerden bir tanesi, özellikle biliyorsunuz bazı işte halterde, çeşitli yüksek atlamalarda pas geçme vardır. Yani pas geçersiniz ve aslında şansınızı bir anlamda düşürürsünüz, ama bilerek yapılır bazen bu.
Tabii.
Yani bunlar da sorulması gereken şeylerdir. Yani
bunlar da stratejinin bir parçası, rekabetin bir parçası,
evet,
değil mi?
Evet, yani bütün bunlar iç içe geçer.
Hatta bir futbol maçında hava çok rüzgarlıysa, stat rüzgara açıksa, İlk yarıyı rüzgara karşı oynamak ya da rüzgarı arkana alarak oynamak bile çok farklı sonuçlar doğurabilir,
doğru,
değil mi hocam?
Doğru, kesinlikle.
Bunların da hepsi aslında spor daimanın konusu. İlerleyen haftalarda böyle garip sorular cevaplar diye de bir köşe yapalım hocam. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Yine birlikte olabilmek ümidiyle. Ahmet Talimciler Profesör, Doktor Spor Sosyoloğu, İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden bizimleydi. Özkan'cığım sana kaldı son 60 saniye. Toparlayalım, veda edelim.
Hemen şöyle söyleyeyim. Yani kısa film var, uzun film var. Kısa yarış var, uzun yarışlar.
Hikaye var, roman var.
İkisinin de stratejisi şey, yani birbirinden çok farklı. 100 metre kısa gibi gözüküyor, uzun bir stratejisi vardır derler. Ama 1500 hakikaten çok uzun süreli bir düşünme gerektiriyor. Ve bunu farklı farklı uygulanıyor. O bahsettiğimiz kulvarlar da var bu işin içerisinde.
Tabii.
Dolayısıyla psikolojik baskısı da var, seyirci de var, atletlerin o günkü durumu da var. Buna rağmen yani bütün bunları...
Hatta deniz seviyesinden yükseklik bile belirleyici.
Son final için cümlesi şu olsun, baskıyı yenebilen kişi zaten sporcu.
Çok güzel. Aslında bu baskıyı yenebilen kişi sporcu tabirini Özkan'ın hayatın içine de oturtabiliriz sevgili dinleyiciler. Baskıyı yenebilen kişi iyi öğrenci. Baskıyı olumsuz manada kendini zora sokacak koşulları aşabilen kişi iyi yayıncı. Değil mi? Bütün bunları önemseyerek... İyi marangoz.
Yani
hayatta zorluklar olacak ama biz o zorlukların üstüne giderek aşmaya çalışacağız. Sporun özü de bu.
Yağmur yağdı ya da fazla güneş vardı. Evet vardı, ama yapmamız gereken
herkes
de bir
için
iş vardı.
Herkes için vardı, değil mi? Harika. Yapmamız gereken de bir iş vardı. Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar sevgili dinleyiciler. Eda Kotanoğlu, Recep Özdem, Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle alasmaladık.
Spor Daima. Spor Daima.